Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. 30 Ağustos Zafer Bayramı. Aslında 30 Ağustos dediğimizde sadece yakın tarihteki 30 Ağustos'u değil, belki geçmiş tarihlerden itibaren Ağustos'u, Zafer ayını, 30 Ağustos'u, 27 Ağustos'u konuşmak lazım. Ama tabii Türk Kurtuluş Savaşı için baktığımızda bugünün tarihine çok damga vuran bir 30 Ağustos Zafer evet. Bayramı var yakın tarihimizde. Nereden başlayalım? Geçmişten bugüne mi gelelim?
Olur, hay hay.
Peki.
Şimdi Ağustos Zaferler Ayı. Neden Zaferler Ayı? Çünkü gayet tabii savaşların, yani kışın olması beklenmez. Kış savaşlar umumiyetle yazın olur. Hı-hı. Yani orduların rahatça sevkülceği işini temin edecek mevsimde olur. Bu ise bizim coğrafyamızda yaz aylarıdır. Yazın başında başlayan bir muharebe de Ağustos'ta biter. Muharebeler şimdi artık öyle bir günde başlayıp bitmiyor. Belki Malazgirt öyle ama yani 30 Ağustos zaten belli bir prosesin neticelendiği son bir gündür. Şimdi işin başına dönelim malumunuz. 1914-18 Birinci Cihan Harbi. Birinci Cihan Harbi bizim özür dilerim mağlubiyetimizle neticelendi ve bizim ve müttefiklerin mağlubiyetiyle neticelendi. Ve bütün dünya için savaş bitti. Yani 1914'te başlayan savaş 1918'de bitti. Hı-hı. Almanya için bitti, Avusturya için bitti. Rusya için bitmedi ama Rusya'daki iç savaştır. Yani Rusya'da çünkü 1917'de rejim değişikliği oldu. Bolşevikler ayaklandılar, çarı tahttan indirdiler ve ertesi sene öldürdüler. Tabii çar taraftarları buna karşı çıktılar. Rusya'da 1921 hatta 24'lere kadar tesiri devam eden bir iç savaş yaşandı. Ama biz bu normal savaş kabul etmiyoruz. Dolayısıyla Rusya için savaş 1917'de bitti.
Yani yabancı bir ülkeyle
evet, karşılaşmadılar. Onun dışında İngiltere, Fransa hakeza öyle. Fakat Osmanlı Devleti için bu böyle olmadı. Osmanlı Devleti 1918'de harpten mağlup olarak çıktı ve bu mağlubiyet neticesinde Mondros Mütarekesi imzalandı. Mütareke bir muahede, yani barış anlaşması, sulh anlaşması değildir. Silah bırakışmadır. Yani tamam, yani savaşın neticesi belli oldu. Silahları bırakalım, döküntüleri toplayalım. Ondan sonra da kalıcı bir sulh yapalım demektir. Bu mütareke Limni'de Mondros Limanı'nda imzalandı. Amiral Kaltorf ve bizim tarafımızdan Rauf Bey, meşhur Cumhuriyet devrinin Rauf Orbay'ı, Mustafa Kemal Paşa'nın yakın çevresinden, daha sonra onun muhaliflerinden olacak Rauf Orbay tarafından imzalandı. Rauf Orbay o zaman parlak bir deniz subayıydı. Bu mütareke görünüşte çok normal bir mütarekeydi. Hatta pek çok maddesi bizim aleyhimize değil, lehimizeydi. Yani o zaman Osmanlı Devleti zaten toprakların bir kısmını işgal edilmiş. Yani Arap topraklarının tamamı işgal edilmiş. Bugünkü Anadolu coğrafyası elinde kalmıştı. Yalnız mütarekenin bir maddesi vardı. O madde riskli bir maddeydi. Şöyle, bu topraklarda bir karışıklık çıkarsa bu karışıklık çıkan yeri işgal etme hakkını müttefikler kendisinde saklı tutuyordu. Şimdi bu normal bir madde. Yani bütün mütarekelerde olan bir madde. Çünkü şöyle, bir memleket neticede savaşta yenilse bile o memlekette hala kılıç artıkları var. Yani ordu mensupları var. Bunlar mütarekeyi dinlemeyebilirler ve bulundukları yerlerde lokal müdafaa ve taarruz hareketlerine girişebilirler. İkincisi, böyle buhranlı zamanlarda, ki biz bunun benzerini mesela işgal sırasında Fransa'da görüyoruz. İkinci Dünya Savaşı sırasında halk arasındaki çatışmalar mevzu bahis olabilir. Bunun önüne geçmek için, ki o zaman mesela Osmanlı ülkesinde her ne kadar Ermeniler tehcil edilmiş de olsa Ermeniler yaşıyor. Yine büyük bir kısmı tehcil edilmiş de olsa Rumlar yaşıyor. Bunlarla yerli halk, yani Müslümanlar arasında çatışmalar çıkabilir. Yani biz böyle bir çatışma vuku'a gelirse ve bir de şöyle bir durum var tabii. Harbi organize eden İttihat ve Terakki Fırkası var. İttihat ve Terakki Fırkası düştü harpten sonra. Ama hala memlekette mensupları yaşıyor. Onu sevenler, muhipleri yaşıyor. Her ne kadar elebaşıları kaçmış olsa da, Enver, Cemal, Talat kaçmış olsa da bu var. Bu her zaman müttefikler için bir risk unsuruydu ve bu maddeyi koydu. Ancak bu madde hiç de umulduğu gibi veya belki de onların umduğu gibi inkişaf etmedi. İşgal devletleri önce fiili olarak İstanbul'u işgal ettiler. Yani bu resmi bir işgal değildir. Yani normal, sanki mümessilleri gelmiş gibi İstanbul'a geldiler ama bu aslında biz sizi yendik. bakın baş şehriniz de bizim kontrolümüzdedir manasına geliyor. Resmi işgal daha sonra 1920 senesinin başında olacaktır. Bu konsepte ciddi bir hadise yaşandı. O da Yunanlıların İzmir'e asker çıkartmasıdır. Yunanlıların İzmir'e asker çıkartmasının sebebi üzerinde çok münakaşa edilmiştir. Bilinen sebep şu, görünen sebep şu. Yunanlılar bu harbe hiç de bizim savaştığımız bir devlet değil. Birinci Cihan Harbi'ne katılmadı. Sonunda harbe katıldı ve katıldığı için harbin nimetlerinden kendisine bazı parsalar verilmesi mevzu bahis oldu. Bu da görünüyordu ki Anadolu'nun batı sahilleridir. Rumların ekseriyette bulunduğu İzmir ve çevresidir. Bu mıntıkada,
coğrafya
olarak da çok yakın. Zaten Yunan adaları tamamen onlarda. Yani 1913 itibariyle Anadolu'ya çok yakın olan Ege adalarının tamamı Yunanlılara verilmişti. Birkaç tanesi hariç olmak üzere. Yunanlılar İzmir'e niçin asker çıkardılar? Tabii kendilerine vaat edilen parsayı kapmak için. Fakat bir bahane olması lazım. Bahane de şuydu. İzmir ve çevresinde nüfusun ekserisi Rum'du. Daha önce bu mıntıkada ve yukarıya doğru Ayvalık mıntıkasında İttihat ve Terakki Hükümeti'nin Türkifikasyon politikası çerçevesinde Rumlar taciz edilmiş ve büyük bir kısmı oradan tehcil edilmişti ve mallarına el konulmuştu. Yunanlar işte burada da Rumlar yaşıyor. Sizin ne yapacağınız belli olmaz. Biz buradaki Rumları
geçmişten örnek göstererek
korumak için buraya çıkıyoruz. Yoksa işgal etmek, buraya topraklarımıza katmak gibi bir iddiamız yok diyorlardı. Görünüşteki işgal sebebi buydu. Fakat Osmanlı Devleti'nin yenileceği artık birkaç senedir belliydi. Harbden mağlup çıkmak, doğrusunu söylemek gerekirse Osmanlı halkını, idarecilerini çok şaşırtmadı. Çünkü harbin zaten seyri başından belli olmuştu. Son iki sene zaten uzatmalar oynanıyordu ve harbin biteceğini herkes kendini hazırlamıştı. Fakat Anadolu'nun işgal ve Arap topraklarının kopacağı da 1916 Arap isyanı sebebiyle herkes yerleştirmişti kafasına. Fakat Anadolu'nun işgale uğrayacağı, hele hele Yunanlar tarafından işgale uğrayacağı hiç düşünülmüyordu. Çünkü Yunanlar 1897'de Osmanlılarla savaşmış bir millet ve Osmanlılar onu yenmişler Tesellem Muharebesi'nde. Bu milli vicdanlarda çok muazzam bir infial meydana getirdi İzmir'in işgali. Bununla alakalı biliyorsunuz mitingler tertiplendi. Bütün Anadolu halkı bunu duyan ayağa kalktı. Elzümle saray ve Osmanlı idarecileri de ayağa kalktı. Ve şimdi böyle bir münakaşa var. Bu Anadolu hareketini başlatan kim? Saray mı? Yoksa saray dışında bazı bürokratlar mı? Vatansever bürokratlar mı? Yoksa bizzat Mustafa Kemal'in kendisi mi? Yoksa Kazım Karabekir mi? Yoksa Anadolu halkı mı? Bu hususta çeşitli münakaşalar yaşanıyor. Herkes kendi ideolojisine yakın bir şekilde bunu izah ediyor. Aslında hepsinin rolü var bu işte. Fakat ilk mukavemet hareketini saray başlattı. Saray Reddi İlhak Cemiyeti'ni kurdurarak el altından İzmir'in ilhakını en azından diplomatik,
yani bir yandan diplomasiyi devam ettirirken diğer taraftan
sosyal
halkı
halkı yönlendirerek İzmir'in işgalinin protestolarıyla, yani müttefiklerin geri adım atmasını, İzmir'in işgaline son vermesini umdular. Binaenaleyh mukavemet hareketi ilk defa saray ve saray çevresi tarafından başlatılmıştır. Reddi İlhak Cemiyeti.
Bununla ilgili belgeler sonra var.
Tabii vesikalar elimizdedir. Bu biliniyor zaten. Normal inkılap tarihçilerinde üzerinde durduğu bir meseledir ama nedense işin içinde saray olduğu için pek ön plana çıkarılmak istenmiyor.
Görmezden geliniyor galiba biraz.
Bunun hemen arkasından Anadolu'da hemen hemen her yerde, Anadolu'nun pek çok mıntıkalarında müdafaa-i hukuk komiteleri kuruldu. O şehrin, o kasabanın, o vilayetin ileri gelenleri dediler ki biz bu harbi kaybettik, tamam bunu kabul ediyoruz ama harp neticesinde şerefli ve adil bir sulh anlaşması yapılmalı. Ve bizim halk olarak, millet olarak haklarımız temin edilmelidir. Yani teminat altına alınmalıdır. Bunun için komiteler kurdular. Bu komitelerin her biri müferit çalışıyor ve buraların işgal edilmesini önlemeye çalışıyor. Hatta doğuda bazı şehirler neredeyse istiklalini, Oltu gibi mesela, Kars gibi neredeyse müstakilliğini ilan edecekti. O kadar infial oldu yani bu işgaller dolayısıyla. Mondros Mütarekesi'nin hasıl ettiği korku, endişe sebebiyle. Mesela Toros tünellerine el konacak. Toros tünelleri var, tren istasyonu. Buralar kritik yerler. Çünkü
orası kapanırsa,
can damarı elden gidiyor. Müttefikler de diyor ki bizim Suriye ve Irak'a irtibatımız buradan geçiyor. Biz mecburuz onları kontrol altına almaya. Ama mütarekeye bir madde koydular. Türk hükümetinin ve halkının buradan istifadesine mani olunmayacaktır diye bir madde
yani
koydular.
Yani kontrol onlarda olacak, evet, kontrol, ama biz de kullanabileceğiz.
Kontrol onlarda, evet. İşte ordu teslim edilecek. Çok küçük bir ordu kalacak. Silahların çoğu teslim edecek veya mühürlenecek.
Ve meşhur yedinci madde bununla beraber.
Evet, ve işte Alman uzmanlar memleketi terk edecekler gibi. Yani aslında normal bir mütareke maddesidir. Ama burası işte bu uygun gördüğü, mecbur kaldığı veya uygun gördüğü yerleri işgal edecek maddesi, hı hı, ciddi bir risk. Demokrasinin kılıcı. Şimdi saray ne yapabilir? Bir yandan diplomatik yollarla iyi bir sulh anlaşması yaparak elindekileri muhafaza etmek, mümkünse kaybettiklerinden de bazı parsalar koparmak istiyor. İşte Halep gibi, Musul gibi yerleri, Kars, Ardahan, Batum gibi yerleri tekrar elde etmek istiyor. Bunun için bu Anadolu'daki mukavemet hareketlerini tek elden teşkilatlandırmak icap ediyor. Bunun için İstanbul itimat ettiği bir kimseyi Anadolu'ya göndermek istemiştir. Kim olacaktır bu? İttihat ve Terakki'nin içinde aktif olarak bulunmamış, İngilizlerin de kabul edebileceği birisi olacaktır. Bunu İstanbul'da bulunan milliyetçi paşalar, işte Avni Paşa gibi paşalar da istiyorlar. İzzet Paşa da istiyor. Yani bu mukavemet hareketi bizim elimizi güçlendirir. İşte Mustafa Kemal Paşa bunun için seçilmiştir. Hem İttihat ve Terakki'ci olmakla beraber son zamanlarda aktif ayrılmış olarak olmak, partide bulunmaması ve İngilizlerin de kendisine karşı olmaması. Çünkü Mustafa Kemal Paşa o zaman çok uyanık bir siyaset takip etti. Suriye cephesinin çökmesi üzerine İstanbul'a geldi. İstanbul'da kaldığı bir yıl içinde İngilizlerin gururunu okşayan şekilde hareket etti. Ne gibi? Mesela Minber Gazetesi de bir gazete çıkarttı. Çok bilinmez. Atatürk gazetecileri çıkartmıştır İstanbul'da. Bu gazetede yazılar yazdı. Ve bu gazetede yazdığı yazılar hep o zamanki İngiliz politikasının hoşuna gidecek. Yani onları okşayacak, onore edecek yazılardır ki Türkiye hakkındaki niyetleri sertleşmesi.
Ama zaten bir taraftan da İttihat ve Terakki'den ayrılırken zaten, duruşu...
Zaten baştan beri belliydi. Duruşu Anglofil'dir. İttihat ve Terakki'den ayrılması zaten onun için müspet, hı-hı, bir referanstır. Ve en mühimi de bazılarının gözden kaçırdığı veya kaçırmak istediği, padişaha çok yakındır. Yani padişahın en yakınında olan isimlerden bir tanesi Mustafa Kemal Paşa'dır. Padişahın yaveridir. Bu yaveri emir subayı olarak görmeyiniz. O zamanki yaveri, fahri yaverdir bu. Milli müdafaa, yani askeri müşaviridir padişahın. Padişah mali müşavir olur.
Hı. Askeri işlerle ilgili, evet, danıştığı ya da kimseydir, paylaştığı. Evet. Bu, ve beraber uzun da bir seyahate.
Yurt dışı seyahati var. Zaten birbirlerini orada yakından tanıma, hı-hı, imkanı buluyorlar. Ve padişah Mustafa Kemal Paşa hakkında orada müspet bir kanaat ediniyor. Bu müspet kanaat tabii Mustafa Kemal Paşa'nın biraz da kasten vermiş olduğu bir intibadır. İttihat ve Terakki'den nefret eden ve memleketin selametini barışla elde etmeyi düşünen bir asker profili vermiştir. Ve Sultan Vahidettin çok ümitlenmiştir. Hmm. Böyle askerlerin orduda var olması en azından istikbale ümitle bakması neticesini doğuruyor.
Sonraki görevler de aslında bu intiba üzerine,
evet,
kurulmuştur. Değil mi?
Ve bunun üzerine herkesin de bildiği gibi Mustafa Kemal Paşa ordu müfettişi sıfatıyla padişah ve sadrazam damat Ferit Paşa'nın imzasıyla, bunlar bazıları işte tarafını inkar ediyor. Yani tamam, padişah ve damat Ferit Paşa sonradan Mustafa Kemal'le ters düşmüş olabilirler ama o zaman böyle değildi. Mustafa Kemal Paşa'nın
Anadolu'ya görevlendirilirken
gönderilişi resmi bir görevdir. Ordu müfettişidir. Ordu müfettişi, hı hı, yüksek bir vazifedir. Basit bir müfettiş değildir. Şunu şöyle söyleyeyim mesela anlamak için. Bütün ordular, yani mesela ordu bir ordu, ardında kol ordu, tüm böyle gider. Anadolu'da hala ordular var, teslim edilecek. Bunların teslimi de belli şartlarla olacak. Bütün bunların üzerinde amir ordu müfettişidir. Aynı zamanda valilere, kaymakamlara emir verme salahiyeti var. Ve ciddi bir tahsisat almıştır. Yani o zaman İstanbul'da bakanlıkların kasalarında ne kadar para varsa sadece Harbiye Nezahat'in değil, Mustafa Kemal Paşa'ya tahsis edilmiş otomobillerle, atlarla ve kalabalık bir heyetle.
Yani şimdi tabii biz tarih kitaplarında özellikle 19 Mayıs'ı okurken işte Atatürk'ün bir gece vakti çok köhne bir gemiyle,
pusulası bozuk bir gemiyle İstanbul'dan kaçtığı,
Karadeniz'e açıldığı dalgalar, tabii Karadeniz dalgalarla mutlaka, evet, her gemi boğuşur ama burada tabii çok büyük bir fedakarlık, çok büyük bir kahramanlık, evet, var, bunun altını çizelim. Ama bir taraftan da elbette bunun zeminini hazırlayan hem ekonomik, evet, hem siyasi altyapı var.
Sosyal altyapı var. Şimdi bu yalnız burada şöyle bir problem var. Yani Mustafa Kemal Paşa Anadolu'da niçin gönderiliyordu? Yani İslamcı ve bazı milliyetçi tarafa sorarsanız padişah Mustafa Kemal Paşa'yı Anadolu'da bir isyan çıkartması, Yunanları yenmesi bunun için gönderdi. Hayır, bunun için göndermedi. Bazılarına sorarsa hiç göndermedi. Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya gönderilmesinin sebebi Anadolu'da görünüşte mütareke ahkamının usulüne uygun şekilde yapılmasına nezaret etmek. Padişah namına. Padişah gidecek hali yok oraya. Hani mütareke normal mi değil mi? Şimdi yerli personel direnebilir mütareke hükümlerine.
Ya da karşı tarafı zorlayabilir, gereksiz.
En azından padişahı temsil eden yüksek rütbeli bir kişi. Hayır efendim.
Otorite olarak.
Evet. Bunun için gitmiştir. Ama bir gizli görevi daha vardır. Bu gizli görev aslında gizli değil. Yani biliyoruz. O da şu. Anadolu'daki mukavemet hareketlerini tek elden toplayarak bunların daha güçlendirilmesini temin ve böylece barış anlaşması, birkaç ay sonra barış anlaşması yapılacak.
Bu küçük küçük kongrelerin sebebi bu mudur?
Bu. Her küçük kasabada bir kongre var, komite. Alaşehir'den tutun Oltu'ya kadar.
Evet. Şimdi aslında baktığınızda haritaya, baktığınızda insan neden bu kongreler yapıldı diye soruyor.
Evet.
Yani ya Mustafa Kemal Paşa'nınki, o zaman Atatürk soyadını alana kadar Mustafa Kemal Paşa deniyor herhalde tarihte. Mustafa Kemal Paşa'nın ya bir hedefi var, farklı bir hedefi, ya da bir görevi var.
Şimdi farklı hedefi olup olmadığı tabii çok tartışılır. Yani bazısını sorarsanız daha İstanbul'dayken Cumhuriyeti ilan etmeyi düşünmüştür.
Bununla ilgili
sonra
kaynak var mı? Yani
hayır.
Yakın çevresine.
Şimdi şöyle, bir gün gelecek hükümet şekli Cumhuriyet olacaktır, paşam yapmayınız falan, ama bunlar hep Cumhuriyet'in ilanından sonra yazılmış hatıralardır. Yani Mustafa Kemal Paşa'yı başından beri bir cumhuriyetçi Jacobin olarak gösterme endişesinin ben bunda olduğunu düşünüyorum. Sebebi de şu. Mustafa Kemal Paşa'nın hayatını biliyoruz. Her ne kadar cumhuriyet devrinde ciddi bir dezenfektasyona tabi tutulsa bile bugün artık pek çok vesikalar ve deliller elimizdedir. Pek çok hatıraları okuyoruz ve bunlardan şunu görüyoruz. Bir kere Mustafa Kemal Paşa Enver Paşa gibi hayalperest değildir. Onun gibi stratejist de değildir. Mustafa Kemal Paşa'nın en mühim hususiyeti politik ve pragmatik. Yani ayağı yere basan, faydacı ve oportunist, fırsatları iyi değerlendiren bir liderdir. Mesela Mustafa Kemal Paşa'nın ilk tasavvuru padişaha yakınlaşarak onun yanında mühim bir yer elde etmek, Harbiye Nazırı olmak. Harbiye Nazırı olursa bu onun için çok ciddi bir güç demektir. Yani ama her zaman iktidara gelme hevesinin kendisinde olduğunu biliyoruz. Zaten hakkında yazılan raporlar ve herkesin müşahedesi Mustafa Kemal Paşa'nın hep liderlik vasfının ön planda olduğu.
Ama zaten öyle bir karakter olduğu zaten
hepimizin
bildiği
bir
şey.
Biliyoruz.
Ölene
kadar hayatı da bizim gözümüzün önünde de biliyoruz. Her zaman liderlik
vasfı. Zaten böyle bir özelliği
planda
olmasa da yani
muhakkak
böyle
olamazdı.
Bir başarı
ama olamazdı. Her liderlik vasfı olan böyle değil. İşte biraz evvel söylediğim politik, pragmatik, oportunist vasıfları olmasaydı o
Enver
da harcanır
gibi.
Liderdi. Enver Paşa gibi bile olamazdı.
Hmm.
Enver Paşa gene belli bazı şeyler bir müddet yürüttü. Harbiye Nazırı olamayınca, ki bu olamamasının arkasında başka sebepler var. Yani gerek o zaman İstanbul'da bulunan iddiaçıların engellemeleri, gerek Ahmet İzzet Paşa'nın çekinmesi sebebiyle Harbiye Nazırı olamadı. Bu sefer İstanbul'a geldiği zaman başka bir yol denedi. O yol padişahın kızıyla evlenmekti, Sabiha Sultan'la. Padişahın kızıyla evlenmek ona damadı Hazreti Şehriyar'ı yolunu açacaktı, ki bu Enver Paşa'nın da önünde. Enver Paşa padişahın yeğeniyle evliydi. Ama Mustafa Kemal Paşa bizzat padişahın kızıyla evlenecek.
Bir yukarısı.
Evet. Ve hiyerarşi. Ve bacanağı da tanıdığı ve kafa dengi birisi İsmail Hakkı Bey, Tevfik Paşa'nın oğlu. Böylece hem Tevfik Paşa'yı, sadrazam, hem padişahı avucunun içinde tutma imkanı bulacaktı. Yani Çanakkale kahramanı bir kumandan olarak.
Peki böyle bir şey gerçekleşseydi, hani biraz da fütürist bakalım bir şey. Böyle bir şey gerçekleşseydi ne olurdu?
Çok açık. İtalya'da Mussolini'nin yaptığını yapardı. Padişah yine başta durur. Osmanlı Devleti gene devam eder ama Atatürk diktatör olarak. Bunu menfi manada söylemiyorum. Yani gene mesela sıfat Harbiye Nazırı veya Sadrazam ama
asıl
devletin tek hakimi. Çünkü Mussolini öyle yaptı. Kralı bıraktı yerinde. Mussolini Duce, başbakan olarak, adı da Duce, lider demektir. Ebedi şef demektir. Atatürk'ün ünvanı da ebedi şeftir. Memleketi ölene kadar idare etti. Böyle olurdu. Bunu söylemek belki %100 mümkün değil ama büyük ihtimalle böyle olurdu. Nitekim son hanedan reislerinden Ertuğrul Osman Efendi Sabiha Sultan öyle dermiş, şaka yollu. Hala dermiş, keşke kabul etseydin de başımıza bu işler gelmeyeydi. Yani sürgün falan olmazdı tabii ki o zaman.
Yani aslında bir evlilik,
evet,
bir ülkenin tarihini farklı yazma noktasında.
Tarih hep böyle olmuş. Evet, bizde de olurdu.
Kırılma noktası olabilirdi.
Evet, mesela ben böyle bir evliliği düşünmesi bile Atatürk'ün cumhuriyetçi olmadığını veya şartlara göre, fırsatlara göre durum aldığını çok yakından gösteriyor.
Bir de tabii hani sonrasında yani artık kongrelerin toplandığı, evet, belki işte Sivas Erzurum Kongresi'nden, evet, sonraki
bazı şeyler şekillenmiştir.
Şekillenme yani o zaman belki daha farklı fikirler de geldi. Yani o zamana kadarki, tabii, düşüncesiyle sonraki düşüncesi farklı,
farklı
da olabilir.
Mesela darbe yapmayı düşündüler. Bunu Halil Rıfkı anlatıyor. Bu sefer Sabiha Sultan reddedince evlenmeyi, bu sefer bir hükümet darbesi yapmayı düşünüyorlar. Hatta padişahı tahttan indirmeyi, hükümet darbesi yapmayı düşünüyorlar. Fakat darbe arkadaşlarından bir tanesi su koyuverince, dedim ya Mustafa Kemal Paşa çok zeki, hemen geri adım atıyor. Yani çünkü ortaya çıkarsa çok hassas bir zamanda bu onun siyasi
tamamen
kariyerini ve istikbalini yok olması demektir.
Evet. Kısa bir araya gidelim, sonra tekrar devam edeceğiz. Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. 30 Ağustos'a doğru adım, evet, adım geliyoruz. Yavaş yavaş Anadolu'daki hareketin nasıl şekillendiğini, aslında bu hareketin İstanbul'dan, İstanbul hükümetinden nasıl bir noktada finanse edildiğini, sosyal ve siyasi zemin hazırlandığını konuştuk. Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya çıkarkenki durumunu konuştuk. Artık Samsun'la beraber, evet, belki devam edebiliriz. İsterseniz hemen böyle biraz atlamış, evet, da olacağım ama zamanımız da sınırlı. Bir o gemiden bahsedelim, evet, isterseniz. Gerçekten nasıl bir gemiydi?
Şimdi Bandırma gemisi, o zaman vapuru, basit bir vapur, yaşlı bir vapur. O zamanki vapurların pek çoğu gibi belli aksamı belki kırık dökük ama hiçbir zaman yani binilmeyecek, gidilmeyecek bir vapur değil. Defalarca sefer yapmış ve Cumhuriyet'ten sonra da uzun yıllar faaliyet gösterip artık hiç kullanılmaz hale gelince hurdaya çıkarılmış bir vapurdur. Ama tabii böyle kahramanlık efsanelerinde yoksunluklar çok ön plana çıkarılır. Halbuki öyle değildir.
Kendimiz için de öyle değil midir? Evet. Yani yaşadığımız bir zorluğu anlatırken
neler
ekleriz, değil mi?
Evet, doğru.
Yani normaldir, insan psikolojisine, evet, vermek lazım.
Mesela şunu söylemek lazım. Atatürk vatanı kurtarmak için İstanbul'dan ayrıldı. Ama yani İstanbul İngilizlerin işgali altındaydı ve çıkarken bir Osmanlı paşası yanında 30 kişiyle bir İngiliz vizesine ihtiyaç duyuyordu. Ve o zaman İngiliz komiseri olan yüzbaşı Bennett, Teğmen o zaman Bennett, Atatürk'e ve yanındaki maiyetine vize verdi. Bu vize ne işledildi?
Hı hı. Nasıl Samsun verdi bu vizeyi?
Şimdi şöyle.
Resmi görevi olduğu için.
Mustafa Kemal Paşa gizli gitmiyor ki.
Tabii,
yani
İngilizler
hayır dedi. Mustafa Kemal Paşa gidecek dediği için Mustafa Kemal Paşa gidiyor. Yani Mustafa Kemal istemiyoruz gitmeyecek deseler de gidemezdi Mustafa Kemal Paşa. Ve o başlamadan biterdi bu hadise. Mustafa Kemal Paşa emekliye ayrılırdı belki İstanbul'da. Hmm. O zaman yani.
Şimdi hep kırılma noktaları.
Kırılma
yani,
noktalarıdır.
Bu ağacın dalları gibi yani o güçlü dalı
şimdi
dengede
efendim,
tutan şeyler.
Bazılarının çok egzajere ettiği, mübalağa ettiği işte Atatürk İngiliz ajanıdır falan dediği bir husus var. İşin aslı şu. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'da İngilizlerle temas halinde. İtalyanlarla temas halinde. Bu da işgal kuvvetleri.
Ama bunlar zaten sürekli görüşme halinde,
evet,
olduğu. Hani bu gizli saklı da şeyler değil mi?
Hayır,
açıktan
gizli
görüşüyorlar.
Gizli tabii
paşa olarak.
Tabii resmi tarih algısında veya ideolojik tarih şeyinde her şey biliyorsunuz istendiği gibi sahnenin kurgulanıyor. Pera Palas'ta veya Serkil Doryan'da görüşülüyor. Herkes bunları, hı-hı, görüyor, biliyor, hatıralarında yazıyor. Yani o zaman gazetecilerle ki bu gazetecilerin çoğu ajandır yani istihbarat elemanıdır. Resmi görevliler, Elinbiler, işgal kuvvetleri komutanları, Herring bunlarla görüşüyor. Şu imajı veriyor her zaman. Ben sizin için tehlikeli bir insan değilim. Ben barışın tahakkuku için çalışıyorum. Siz de bize acıtmayın canımızı. Biz de haddimizi bilip normal davranacağız. Lütfen bu barış bir an evvel imzalansın. Çünkü barış imzalandıktan sonra Mustafa Kemal Paşa muhtemelen bir takım başka planları var. Gene yani idarede söz sahibi olmak için bazı planları var. Onu tahmin ediyoruz. Bu görüşmelerden dolayı işte bazıları, işte İngilizler bundan dolayı ikna olmuşlardır. Yani Mustafa Kemal Paşa hem minberdeki yazıları, hem background'ı ta Sofya'dan beri Enver Paşa'nın düşmanı, hem bu Pera Palas ve sair mekanlardaki görüşmeler ve bizim bilmediğimiz başka görüşmeler, İngilizler'de Mustafa Kemal Paşa bizim için tehlike değil imajı uyandırmış ve sarayın yollama teklifini kabul etmişler. Hatta saraya sorarsanız teklif de İngilizlerden gelmiştir. Birisi gönderilecek Anadolu'ya. Kim olacak? Namzet çok az. İngilizlerin kabul ettiği namzet çok az. Bir kere yüksek rütbeli bir kumandan olacak. Yüksek rütbeli kumandan sayısı az. Olanlar da iddiatçı. İngilizler istemiyorlar. 3 tane paşa var. Çerkez Ferit Paşa, Palabıyık Ziya Paşa ve Mustafa Kemal Paşa. Diğer ikisi kabul etmiyorlar. Mustafa Kemal Paşa kabul ediyor. O da biraz önce ayak diriyor. Acaba beni Anadolu'ya gönderip tasfiye etmek istiyor ama. Sonra hakkındaki yazılar ve teminatlar gelince anlıyor ki tamam. Yani hatta bir müddet kalıyor, gitmiyor İstanbul'da. Acaba hala bir şüphe var. Ama İzmir'in işgal edilmesi üzerine tamam diyor. Bu doğru. Yani bir oyun yok benim için. Benim için menfi bir şey yok. Ve Samsun İngiliz işgalinde. Çünkü liman olduğu için İngiliz birlikleri
tabii
var.
Tabii kontrol altında.
Tabii kontrole geçiyor Mustafa Kemal Paşa. Oradan otomobille, yanından da otomobil götürdüler. Havza'ya geldiler. Havza'da uzun bir müddet kaldı Mustafa Kemal Paşa. 20 günden fazla. Bunun bir sebebi Rauf Bey'i beklemesiydi. Yakın arkadaşı. Ama daha mühim bir sebep var. Orada Rus heyetiyle görüştü. Yani Anadolu'da yapacağı çalışmalarla alakalı Rus generaliyle görüştü.
Tarafların fikirlerini alıyor evet. Aslında. Bir nabız yokluyor evet. Her tarafta.
Ruslarla bir anlaşma yaptı orada. Ruslar dedi ki eğer Anadolu'da Bolşevik oluşuma müsaade ederseniz biz sizi destekleriz. Mustafa Kemal Paşa evet biz bunu kabul ederiz dediler. Bu biraz evvel dedim ya pragmatik. Şu anda bir Rusya'nın desteğine ihtiyaç var mı? Var. Rusya, İngiltere ve Fransa'ya opozit mi? Evet tamam o zaman şu anda Rusya'yı yanımıza almamız lazım. Rusya'nın bizden talebine canım oluruz diyelim geçelim. Dedi. Ve ondan sonra zaten biliyorsun bunu belli bir müddet sonra tasfiye etti bu komünizm serbestliğini. Komünist Partisi kuruldu Anadolu'da. Zaten Mustafa Kemal Paşa'ya karşı çıkanların büyük bir kısmı da Bolşevik olduğundan dolayı yani Ruslarla görüşebilirsiniz bizde öyle oluyor. İşin yüzünü bilemezsiniz. Açıklamak da mümkün değil. Biliyorsunuz Havza'dan Erzurum'a geldi. Erzurum Kongresi önceden toplanmamıştı. Mustafa Kemal Paşa toplamadı onu. Doğu vilayetleri daha heyecanlı. Çünkü Ermeniler hudutta. Rusya yenilmiş. Harp orada çok canlı bir şekilde yaşanmış. Doğu cephesinde Anadolu'da harp yaşanmadı. Ama Doğu cephesinde yaşandı. Halk çok heyecanlı ve onlar Erzurum Kongresi'ni topladılar. Bir de burada tekrar bir Ermeni yurdu olacak mı ve Kürtlerin akıbeti ne olacak? Bu da Erzurum Kongresi'nde konuşuldu ve Erzurum Kongresi'nde bir birlik kararı çıktı. Mustafa Kemal Paşa burada gördüğü manzara üzerine bunun kolayca Anadolu'ya yayılabileceğini düşündü ve kendisi Sivas'ta bir kongre toplanma kararı aldırttı orada. Normalde Mustafa Kemal Paşa Erzurum Kongresi'ne alınmadı. Siz dediler delege değilsiniz. Bir delege istifa etti, onun yerine girdi. Mustafa Kemal Paşa. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar İstanbul'u endişelendirdi. Yani biz ne için gönderdik? Orada alınan kararlar ise bambaşka bir mecraya gidiyor. Görünüşte İstanbul hükümeti Mustafa Kemal Paşa'yı geri çağırdı. Mustafa Kemal Paşa gitsem mi gitmesem mi? Bu beni çağırmaları hakiki bir çağırma
görünüşte
mı?
Görünüşte derken?
Şimdi şöyle, işin başka bir şeysi de olabilir sebebi.
Yani altında yatan başka bir sebep olabilir.
Onu da söyleyeceğim şimdi. İstanbul hükümeti geri dönün dedi. Hadise bizim beklediğimiz mecranın dışına çıktı. Derhal geri dönün. Mustafa Kemal Paşa dönsem mi dönmesem mi?
Bunlar şifreli mesajlaşmalar.
Tabii şifreli mesajlaşmalar. Dönsem mi dönmesem mi? Şimdi eğer hakikaten dön diyorsa döneyim. Peki dönünce ne olacak İstanbul'da? Ya bana bir ceza gelirse? Yok bu danışıklı dövüşse biz sana dön diyoruz ama aslında dönme. Bu da mümkün. Dönmüyorum dedi. Bunun üzerine askerlikten ihraç edildiğine dair bir yazı geldi. Ben istifa ediyorum dedi. Fakat hep içinde bir ikircilik var. İstanbul'un fikri nasıl? Acaba
gerçek, yani altyazıyı okumak noktasında
evet.
Belki.
Yani İngilizlerin taziki mi var? İngiliz hükümete, İngilizler Mustafa Kemal
Paşa'yı öğrenemiyor mu İstanbul'daki
öğrenmesi çok
arkadaşlar?
Zor. Şifreler İngilizlerin elinde.
O şifreleri onları yani
kırıyorlar. Kırdıkları düşünülüyor. İşte o tarihin kırılma noktasıdır o. Kazım Karabekir bir ordu komutanı. Zaten gitmeden önce kritik yerlere kendi arkadaşları Ali Fuat Bey gibi, Cafer Tayyar Paşa gibi, Kazım Karabekir gibi arkadaşlarının tayinini padişahtan istemiş ve padişah tayin etmiştir, dinlemiştir onu. Bu da Anadolu'da bir mukavemet hareketinin padişah tarafından bilindiğini en azından organize edildiğini gösteriyor. Kazım Karabekir geldi, ordumla beraber emrinizdeyim dedi. Halbuki ordudan istifa etmiş, üniformasını çıkartmış, yaveri bile kendisinden uzaklaşmışken Kazım Karabekir'in bu tekmini ki bugün Erzurum Kongresi binasında resmedilir. Mustafa Kemal Paşa'nın yüreğini su serpti ve büyük bir rahatlama hasıl oldu. Ve İstanbul'un emrini dinlemediğini, faaliyetine devam edeceğini beyan etti. Şimdi Kazım Karabekir niye yaptı bunu? Kazım Karabekir'e tutuklama emri gönderilmişti. Mustafa Kemal Paşa'yı tutuklayın ve mevcutlu olarak İstanbul'a gönderin. Kazım Karabekir düşündü, dedi ki bu emir gerçek mi? Yoksa danışıklı dövüş mü? Danışıklı dövüş olduğunu düşündü. Çünkü biliyoruz ki İstanbul gönderdi fevkalade salayiyetlerle. Niçin geldiğini de biliyoruz.
O zaman bu kadar çabuk da fikrin değişmesi.
Mümkün değil. Bunu İngilizler tazik ediyor dedi. Evet İngilizlerin tazik ettiğini biliyoruz fakat İngilizlerin başka planları var. Mustafa Kemal Paşa'yı İstanbul'a karşı karşıya getirip ikili oynamak. İngilizlerin her zamanki
evet.
Siyaset. Ondan sonra biliyorsunuz Sivas Kongresi'nde bir heyeti temsiliye kuruldu. Bu aslında Anadolu'da yeni bir hükümetin, paralel bir hükümetin kurulduğunun bir vesikasıdır.
Artık bu noktadan itibaren Mustafa Kemal Paşa da kafasındaki fikirleri...
Evet. Artık Mustafa Kemal Paşa'nın kafasında benim anladığım kadarıyla... Erzurum Kongresi'nde Kazım Karabekir'in kendisine tekmil vermesiyle beraber bir ümit doğdu. Anadolu hareketinin muvaffak olacağını ve bu hareketin liderinin kendi olacağını ve bu hareketin muvaffak olduğu zaman da ülke idaresinde ciddi manada söz sahibi olacağını düşündü. Bu padişahlık olamayacağına göre zamanı gelince düşünürüz ama ya reisi cumhurluk ya halifelik. İkisini çünkü mezzetmek yani birbiri yerine izah etme fikirleri var o zaman. Halifelik de bir cumhur reisliğidir. Halk seçecek halifeyi. Böylece hem Müslümanların lideri hem Osmanlı Devleti'nin başı hem böyle bir pozisyon olacak. Atatürk'ün fikrinde bu fikir olmuştu.
Yani sonrasında aslında işte İslamiyet'le ilgili söyledikleri hep
1924'e
tartışılır.
1924'e kadar olan müspet yaşantısı ve görüntüsü bununla alakalıdır. Bir de Sivas Kongresi'nde şöyle bir hadise olmuştur. Mustafa Kemal Paşa ve yakındakiler Amerikan mandası taraftarıydı. Yani Anadolu'da Amerikan mandası kurulursa Amerika ile biz savaşmadığımız için bize çok daha iyi davranacaklarını ve çok kısa bir zaman içinde barış imzalanacağını düşünüyorlardı. Çünkü Wilson prensipleri zaten bunu amirdi. Fakat istihbaratçı bir gazeteciden Wilson'un böyle bir şey düşünmediğini öğrenince hemen manda aleyhinde beyanatlar verdi. Sivas Kongresi'nde manda kabul edilmişti. Sonradan bu maddelerden çıkarıldı. Yani inkılap tarih kitaplarında sanki kabul edilmemiş gibi gözüküyor. Halbuki Sivas Kongresi'nde manda kabul edilmiştir.
Önce.
Evet. Fakat inkılap tarih kitaplarından çıkarıldı yoksa ama.
Ha, kara kurallar arasında.
Bu da Mustafa Kemal Paşa'nın kıvraklığıyla Amerika'nın böyle bir niyeti olmadığını öğrenince geleceğe daha ümitle baktı. Demek ki bize istiklal verilecek. Çünkü İngiltere Fransa işgal etmiyor. Yunanlar sadece İzmir'de kalacak. Main hattını çizdiler. İleri geçemeyeceksin dedi İngiliz. İzmir'den öteye geçemezsin dedi Yunanlılara. Bir çizgi çizdi General Main. O hattı geçemezsiniz. Anadolu'yu işgal etmeyeceksin dedi Yunanlılara. Ederseniz karşısında bizi bulursunuz.
Sonrasında?
Söyleyeceğim. Sivas Kongresi Mustafa Kemal Paşa'nın yüreğini sus yaptı. Tamam dedi. İstiklal.
Göründü.
Ve bana benim lider olduğum bir hareket muvaffak olacak. Ve devletin idaresine söz sahibi olacak. Benim anladığım o zaman artık o... Padişahın sonunun geldiğini az çok tahmin etmişti.
Yani birlikte ilerleyemeyeceklerini, anladım. Yeni bir devlet kurulacağını, bu devletin de Mustafa Kemal Paşa liderliğindeki hareket sonrasında kurulacağını
anladı. Padişahla beraber olamayacağı belli. Yani iki arslan bir ormanda olmaz. Biliyorsunuz sonra Ankara'ya geldi. Ankara'da meclis toplanması istendi. Çünkü İstanbul'daki meclis bu arada toplandı ve dağıldı. İngilizler dağıttılar. Yani çünkü meclis İngilizlerin politikası hilafında bir karar aldı. Misak-ı Milli. Bunu daha önce konuşmuştuk. Bu Misak-ı Milli'nin çıkmasını da Mustafa Kemal Paşa istedi.
Meclis siz orada bu kararı çıkartın dedi.
Ki parlamento dağıtılsın.
Onlar
parlamento
da buraya gelsin.
Anadolu'ya gelsin. Ankara'ya geldi. Ankara'nın için seçildi. Çünkü istasyon merkezidir ve Anadolu'nun ortasındadır. Ve işgal mıntıkalarına uzaktır. Ankara'dan yeniden meclis toplandı. Ve ondan sonra bu arada Ankara'da meclisin toplanması görünüşte İngilizlere hiddetlendi ve İngilizler Main hattını kaldırdılar. Yunanlılar doğuya doğru ilerlemeye başladı. Bu ilerlemenin bir sebebi de mütareke hükümlerine aykırı olarak Yunanlara karşı mukavemetin gerçekleştirilmesiydi. Biliyorsunuz Yunanlar İzmir'e çıkar çıkmaz bir askeri mukavemetle karşılaştılar. Bugün Hasan Tahsin'in ilk kurşunu attığı söyleniyor mu? Hayır, Hasan Tahsin ilk kurşunu atmadı. İlk kurşunu kimin attığı bilinmiyor ama Hasan Tahsin asla değil. Muhtemelen bir İtalyan askeri attı. Çünkü İtalyanlar Yunanlara çok gıcıktı. İzmir'e onlar çıkacaklardı. Yunanların çıkmasına fevkalade rahatsız oldular. İngilizler Yunanlıları başka maksatlarla çıkardılar. Sırplara teklif ettiler. Çünkü Sırplar savaşta en çok zararı görenlerdi. Sırplar hayır biz Anadolu'da bir maceraya giremeyiz dediler. Yunan hükümeti istemedi Anadolu'ya çıkmayı. İngilizler Yunanistan'da hükümet darbesi yapıp kralı tahttan indirdiler. Kralın oğlunu tahta geçirdiler. Ve savaş yanlısı Venizelos'u iktidara getirdiler. Savaş aleyhtarı bütün basını susturdular ve Yunan hükümeti istemeyerek kerhen İzmir işgal etti. Bu da çok bilinen bir hakikat değildir ama bu tarihlerde yazıyor. Niçin mukavemet ediyorsunuz? Siz bir kere mütareke imzaladınız. Mütareke çerçevesinde Yunanlılar İzmir'i işgal ediyor. Niçin direndiniz? Suç işliyorsunuz. Mütareke ihlal ediyorsunuz dedi müttefikler. Ne yapacaksınız? Güçlünün sözü geçiyor. İşte halkın mukavemet hareketlerini onlar mütarekenin ihlali olarak gördüler ve Main hattını kaldırdılar. Main hattını, eğer bu mukavemet olmasaydı İzmir'de Main hattı muhtemelen geçilmeyecekti. Böyle dolayısıyla Yunan harbi olmayacaktı.
Evet, yani birinci İnönü, ikinci İnönü.
Sonuç diyorlar ki yani İngilizler sanki her iki tarafı da böylece idare etti. Hem Ankara'nın güçlenmesini hem sarayın güçlenmesini. Neticede kim kazanırsa onunla devam edecekler. İngiliz'in bekleye göre işi budur zaten. Divide and rule. Parçala, yönet. Bir de bekle, gör. Bütün İngiliz politikası bu iki cümlede hülasa ediliyor. Biliyorsunuz ondan sonra Yunanlarla mücadele başladı. İlk mücadele galibiyetle neticelendi. Kütahya'da İnönü Muharebeleri, Eskişehir'in kuzeyinde. Fakat daha sonra Garp Cephesi Komutanı İsmet Paşa, ki o da sonradan Anadolu'ya geldi. Ha bu arada İstanbul'dan hatırı sayılır kişi Anadolu'ya geldi. Çünkü İstanbul'da artık bir ümit yok. İstanbul'da işgal var. Anadolu'da ise bir ümit var. İkbal ümidi var. Gelecek ümidi var. Pek çok subay Anadolu'ya geçti. Bunların büyük ekseriyeti iddiaçıydı. Çünkü iddiaçlar İstanbul'da kalsa mahkum olacaklardı. İngilizler de sürgüne gönderdiği mebusları Anadolu'ya gönderdiler ve böylece Anadolu Hareketi'ni beslediler. Anadolu Hareketi genç, dinamik, ikbal ve istikbal hevesi olan ve çoğu iddiaççı gençler tarafından dolduruldu.
O zaman bir parantez açmamız lazım. Bu hareket böyle devam ederken İstanbul hükümeti bir yandan işgal altında. Evet. Çok hareket edemiyor. Siyasi olarak yapmak zorunda oldukları var ve sadece bu ülkelerle değil aslında dünya siyasetiyle uğraşmaya çalışıyor. Kayıplar çok. Anadolu'daki harekete bakış açısı nedir?
Muhtemelen menfi. Yani Anadolu'daki hareketin kendi istediği rotadan çıktığını görüyor. Fakat neticede onlar da Müslüman, Türk, vatan için diyorlar ki dur bakalım. Vatan için mücadele ediyorlar. Vatanı kurtaracaklar. Bu zaten bizim istediğimiz bir şey. Baştan beri Yunan işgalinin silinmesi.
Yeni bir devlet kurulacağını düşünüyorlar.
Düşünmüyorlardı. Muhtemelen Mustafa Kemal Paşa da gelecek İstanbul'a. Padişaha tekbir verecek. Vazife tamamdır. Padişahım diyecek. Elbette ki bu muvaffakiyetinin neticesi ona bir makama ve mevkiye ve statüye getirilecektir. İstanbul'un arzusu şeyi budur hep.
Planı.
Ama gittikçe ümitlerini kaybetmiştir. Evet. Kaybettikçe de Anadolu Hareketi'ne bakışı yumuşamıştır. İlk başta Anadolu Hareketi'ni bastırmak için Kuvayi İnzibatiye, ki bazıları diyor ki onlar göstermeliktir İngilizlere karşı. İngilizler diyor ki saldırın. Saldırıyoruz, ona kızıyorlar diyor Reşit Bey, İçişleri Bakanı. Diyor ki Anadolu Hareketi'ni müsamaha gösteriyorsunuz. Göstermesek kızıyorlar, göstersek kızıyorlar. Yani İngilizler arada o zamanki kalmış, politikası evet. Çok enteresandır. Daha sonra mesela Tevfik Paşa gibi, Ali Rıza Paşa gibi, Salih Paşa gibi hep Anadolu ile arası iyi olan sadrazamlar başa geçmiştir. Arada bir İngilizlerle arası iyi olan Damat Ferit Paşa çok kısa süreli başa geçmiştir. Bir denge siyaseti gidiyor İstanbul. Aman İngilizleri kızdırmayalım. Aman şu Anadolu Hareketi bir hayırlısıyla neticelensin.
Peki burada bir korku var mı? Bir endişe var mı? Yani sindirilmişlik var mı? İstanbul hükümeti açısından.
Tabii İstanbul hükümetinin fazla bir rolü yok. Biliyorsunuz İstanbul işgal altında.
Rolünden ziyade hani bir korku var mı?
İstanbul'un etrafına sadece işte Balıkesir, Bursa, Bilecik, İzmit oralara hükmediyor ancak İstanbul hükümeti. Onun dışında hükmü yok. Anadolu tamamen Ankara'ya bağlı. Bir paralel hükümet var. Bu hükümet gittikçe büyüyor ve bu hükümet gittikçe iddiaçıların kontrolüne giriyor.
Bir taraftan da anlaşmalar yapıyor.
Anlaşmalar yapıyor. Rusya tarafından tanınıyor. Fransa tarafından tanınıyor. İtalya hepsi bunları biliyorsunuz. Anadolu hükümetini tanıdı. Ve İtalyanlar ve Fransızlar ve Ruslar bütün mühimmatını Anadolu hükümetine teslim ettiler. Yani Ankara'daki ordu ciddi manada güçlendi. Zaten terhis edilmemiş bir orduydu. Kazım Karabekir ordusu. Bu silahlarla da güçlendi ve Yunan ordusunun karşısında çok güçlü bir ordu vardı. Yani Anadolu Hareketi öyle zor kazanılmadı. Zor kazanıldı ama Ankara'nın gücü iyiydi. Tayyaresi var, topu var, silahı var. Yani Ankara ordusu
bunlar
güçlüydü.
Bize bırakılanlar.
Bırakılanlar.
Ve aynı zamanda Osmanlı'dan
kalanlar. Doğu cephesinden kalanlar. Teslim edilmeyenler yani bir tarikeyle. Ve böylece Yunanlarla mücadele devam ederken İstanbul hükümetinde Anadolu'ya mesela neler yaptı İstanbul hükümeti? Kızılay'a yardım, çocuk esirgeme kurumuna yardım kampanyaları tertiplediler. Padişah en büyük bağışı yaptı. Hanımları, şehzadeler, saray halkı ileri gelenler bu paralar Kızılay adı altında Anadolu hükümetine gönderildi. Bunların vesikaları elimizdedir.
Farklı ülkelerden gelen yardımlar
var
da var.
Bu arada tabii yani halife kurtarılacak, evet. Padişah kurtarılacak.
Rusya üzerinden gelenler,
Hindistan'dan Güney Afrika'dan. Gelenler. Bunlar halifeyi kurtarmak için dünya Müslümanları tarafından Anadolu'ya gönderilen paralar. Fakat bu arada tabii Anadolu Hareketi'nde de hizipleşmeler var. Savaş aleyhe gitmeye başladı. İsmet Paşa, Mustafa Kemal Paşa'nın en güvendiği kişi Garp Cephesi'nde mağlup oldu.
Bu stratejik bir hata mıdır bu?
Stratejik hataları var evet. Yani zaten İsmet Paşa'nın şimdiye kadar kazanmış olduğu bir muharebe yok. Gazze'yi muharebesinde tek kurşun atmadan İngilizlere teslim olmuş ve Kudüs'ün düşmesini temin etmiş bir asker. Hayatında askeri başarılar yok. Ama sırf itimada dayalı bir darp cephesi kumandanlığı var. Elde de adam yok. Ve İsmet İnönü'nün birinci, ikinci İnönü muvaffakiyetlerinin arkasından Eskişehir, Kütahya ve Tavşanlı'da muazzam mağlubiyet ve Yunanlılar Polatlı'dalar. Muazzam bir mesafe. Ve kuzeyden Balıkesir, Bursa, Bilecik, güneyden Uşak, Denizli, Afyon hattıyla geniş bir şekilde ilerliyorlar.
Yani Anadolu'nun ortasına doğru geliyorlar.
Geliyorlar. Bu Ankara'da büyük bir panik meydana getiriyor ve Ankara Kayseri'ye gitmeyi düşünürken cepheden iyi haberler gelmeye başlıyor. Sakarya Muharebesi kazanılmıştır. Sakarya Muharebesi'nde artık İsmet İnönü yok. Fevzi Çakmak var. Fevzi Çakmak son harbiye nazırlarından, İstanbul'dan, padişah tarafından Anadolu'ya gönderilmiş ve Anadolu'ya, o her gittiği yere kolay adapte olan bir insan, Anadolu'ya adapte oluyor. Mustafa Kemal Paşa'ya biat ediyor. Harbiye nazırı oluyor. Milli Müdafaa Vekili ve bizzat kumanda ettiği orduyla, ki o zaman Atatürk o şeyin başında yok çünkü attan düşmüş, kaburgaları kırılmıştır. Yatıyor hastanede. Sakarya cephesinde Atatürk yoktur, Mustafa Kemal Paşa yoktur. Sakarya Muharebesi'nde başta Fevzi Çakmak olmak üzere diğer Garp cephesi komutanlarının, mesela Ali İhsan Paşa'nın, Refet Bey'in, bunların da çok rolü var. Sakarya Muharebesi artık Ankara hareketinin nereye gittiğini göstermiştir. Artık Ankara muvaffak oluyor. Bu yine 1921'in yaz aylarındadır, Ağustos aylarındadır. Artık İstanbul'da Anadolu hareketinin muvaffak olacağını anlamıştır. Herkes Anadolu hareketinin muvaffak olacağını anlamıştır. Anadolu'nun dört bir yanındaki isyan hareketleri Ankara'ya karşı yavaş yavaş ortadan kalkmıştır. Ve bütün millet Ankara'ya yardım etmektedir. Yunanlıyı tepelemek üzere. Bu bir sene zarfında Yunanlar geriye çekilmişlerdir. Bir sene zarfında hazırlıklar yapılmış. Ve bu sefer artık müdafaa değil. Çünkü Sakarya'ya kadar hep müdafaa var. Yunan ordusu ilerliyor. Artık taarruz var. Ve artık nihai olarak bu işin önüne alınması için taarruza kalkılmıştır. Afyon cephesine başlayan taarruz, ama cephe gene yaygındır. Muvaffakiyetle neticelenmiştir. Dumlupınar Meydan Muharebesi 22'nin 30 Ağustos'unda kazanılan muharebenin adı Dumlupınar Meydan Muharebesidir. Bu muharebe neticesinde Yunan birlikleri mağlup olmuş ve Uşak'a kadar kovalanmış. Uşak'ta Yunan ordusu komutanı Trikopis esir edilmiştir. Kumandanın esir edilmesi askerler üzerinde ciddi bir maneviyat bozukluğu meydana getirmiştir. Zaten 3 senedir devam eden Anadolu işgali Yunan ordusuna ciddi bir moral bozukluğu.
Burada tabii bu orduyu hep İngilizler destekliyor.
İngilizler
değil mi? Ekonomik olarak.
Hayır, desteklemediler. Destekleselerdi galip gelirdi. Zaten problem de o. Siz çıkın, biz size ekonomik destek vereceğiz dediler. Fakat bu desteği vermediler. Yunanistan zaten çok güçlü bir ülke olmadığı halde devamlı Anadolu'ya mühimmat ve asker sevkinde bulundu. Yunanistan'da ciddi problemler çıktı. Bizim Anadolu'da ne işimiz var? Zaten problemli bir mıntıka. Bu Anadolu'nun, Ankara'nın işine geldi tabii. Ankara hükümeti, Anadolu hareketinin işine geldi. Bu moral bozukluğu içindeki ordu ciddi savaşsaydı Ankara ordusunu yenerdi. Anadolu ordusunu yenerdi ve İngilizler destek verseydi, ama vermediler. Ama mesela Fransızlar, hatta bazı yerlerde İngilizler Ankara'yı desteklediler. Mesela belli yerlerdeki İngiliz askerlerini çektiler. Bilecik'te, Eskişehir'de, Amasya'daki İngiliz askerlerini geri çektiler. Ve böylece Yunan ordusu 30 Ağustos 1922'de muazzam bir mağlubiyete uğradı. Bu mağlubiyetin sonrası zaten ordular, ilk hedefiniz Akdeniz. Bıdık Akdeniz'den kasıt Ege Denizi'dir. Ege'ye Akdeniz derler. Yani ordu Yunanlıları İzmir'e kadar kovaladılar. Yunanlar geniş bir mıntıkada bozgun bir şekilde İzmir'e geldiler. Ve burada Anadolu'yu tahliye ettiler. Bir kısmı kuzeye, Trakya'ya geçerek buradan tahliye ettiler. Yani Marmara üzerinden tahliye ettiler. Ve böylece 9 Eylül'e gelindiğinde, ki İzmir'in kurtuluşudur, artık Ege'de esirler dışında Yunan askeri kalmamıştı. Bu esirlerin de çok azı hayatta kaldı. Diğerleri o harp galeyanının tesiriyle öldürülmüştür. Mezarları bile bugün belli değildir. 9 Eylül 1922 İzmir'in kurtuluşudur ve böylece 15 Mayıs 1919'da başlayan Yunan Türk-Yunan, son Osmanlı-Yunan harbi veya Anadolu hareketi veya milli mücadele veya Kurtuluş Savaşı, daha tumturaklı tabirle İstiklal Harbi sona ermiş oluyor.
Aslında bu bir Türk-Yunan Savaşı. Yani Kurtuluş Savaşı
tarihi
dediğimiz...
Tarihi olarak bu bir Türk-Yunan Savaşı'dır. Evet. Çünkü kurtuluş olması için bir devletin olmaması lazım. Bir devlet var. Yani ordusu olan, hazinesi olan bir devlet var. Mesela bir halkın mücadelesi, diyelim ki Bosnalılar istiklal için, o bir istiklal harbidir. Mesela Kırımlıların Türklerden, Ruslardan kurtulmak için ayaklan, bir istiklal harbidir. Çünkü onların vatanı o. işgal edil. Ama burası böyle değil. Yani bunu İstiklal Harbi ve Kurtuluş Savaşı demek doğru değildir. Milli mücadele mümkün. Türk-Yunan Harbi daha mümkün ama öbürüyle karıştırılmasın diye ümmiyetle Kurtuluş Savaşı moda olmuştu ama doğru tarihi bir tabir değildir. Ama tabii harp bununla da bitmedi. Hala daha Trakya'da Yunan askerleri var. İstanbul'un 1923 Ekim'inde boşaltılmasıyla ve Trakya'nın tahliyesiyle harp bitti. Harp aslında burada bitmedi. Yunanlılar ve İngilizler Çanakkale üzerinden bir taarruz düşündüler.
Bunun üzerine, yani bütün bu Anadolu'daki hareket bittikten sonra
evet,
hala
zorlanıyor. Evet, Dumlular Muharebesi'nden sonra. Fakat oraya bir birlik gitmesi, fakat son anda diplomatik olarak şeye girdi, savaş devam etmesin diye İngilizler geri adım attı. Trakya'daki Yunanlılar da Trakya'yı boşalttılar ve böylece bu hadise neticelendi. Ama hadisenin başı belki 15 Mayıs İzmir'in işgali ise, mührü 30 Ağustos Dumlupınar Meydan Muharebesi ve neticede 9 Eylül İzmir'in kurtuluşudur. Buna başkumandanlık meydan muharebesi de deniyor. Çünkü o tarihte artık meclis Mustafa Kemal Paşa'ya başkumandan ünvanı vermiştir. Ama tabii savaşı idare eden o değildir. Yine Fevzi Çakmak'tır. Hı hı. Mustafa Kemal Paşa sonradan cepheye gitmiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın o resimleri fotomontajdır. Onlar cephede çekilmemiştir. Yani savaş sırasında çekilmemiştir. Harp mecmuasında neşredilmek üzere sonradan Esat Bey vardı. Tengizman, ordu fotoğrafçısı. Nitekim Atatürk'ün karlar üzerinde yatmış resimleri çok meşhurdur. Onlar savaşta çekilmemişti. Bir kere Mustafa Kemal Paşa hiçbir zaman karlı bir yerde savaşmamıştır. Kafkas cephesinde bile savaştığında Muş'u almak için yazdı. Onlar Çankaya Köşkü bahçesinde bir kış günü çekilmiştir. Ordu mecmuasına neşredilmek üzere.
Yani aslında kurgu.
Kurgudur. O belli bir şey zaten. Esat Bey hatıralarında bunu anlatıyor. Esat Bey çok meşhurdur. Ordu fotoğrafçısı. Çok meşhur bir resmi vardır. Zübeyde Hanım'ın elini öperken. İşte o subay Esat Zeki Bey'dir. Esat Zeki Tem. Onun hatıralarında bunlar anlatılıyor.
Tabii yaşananlar, halkın, vatandaşın yaşadığı, sosyal olarak yaşananlar, biz böyle işin
tabii,
siyasi
tabii, o kadar hadise taraflarına, bu kadar basit değil. Bir kere 9000 kayıp var. Yani bizim tarafımızda, Yunan tarafında daha fazla kayıp var. Bu 9000 asker. Bunun yanında sivil halktan ölenler var. Çünkü sivil halk da harbe katıldı. Şimdi diyeceksin yani Yunan mezalimi falan deniyor ama bunun sebebi sivil halkın mukavemete katılmasıdır. Sivil halk mukavemete katılınca bunları Yunanlar savaş suçlusu olarak görüyorlar ve acımasızca davranıyorlar. Ve pek çok mamureler, binalar ve mahsuller düşmanın eline geçmesin için yani Yunanlar tarafından veya bizimkiler tarafından yakılmıştır. Bu da tabii İç Batı ve Ege'nin harabiyetine sebebiyet vermiştir. Evet ve birkaç sene devam etmiş. Bu tabii ekonomide ciddi bir problem ve travma meydana getirmiştir.
Belki onu tekrar konuşuruz ama bir taraftan da yeni bir devlet doğdu.
Yeni bir devlet kurulmasının kilidi bu Dumlupınar Meydan Muharebesi olmuştur. Kutlu yani resmi senedi Lozan Anlaşması ise kilidi bu Dumlupınar Meydan Muharebesi olmuştur.
Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.